Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm, yazarı Nora Roberts, 16. ayrım, 9. bölüm. Kahve ve Byte. Mekan, duvarda bir deliği andırıyordu. 10 tane masaya tutturulmuş 10 ucuz bilgisayar ünitesi ve 6 tekli masa. Ama kahve çok taze kokuyordu ve yerler oldukça temizdi. Tezgahta çöme suratlı, bilgisayar kurdu ifadeli bir droid vardı. Saçı alnına doğru kahverengi bir ok işareti oluşturacak gibi şekillendirilmişti. Masalardan ikisinde aynı tipin insan halleri oturuyordu. Bayan garson da otomatik bir varlık olamayacak kadar hayat dolu ve neşeli gözüküyordu. "Selam, kahve ve bayta hoş geldiniz. Masa ister misiniz?" Kızın kabarık sarı saçları ve çilekli sakız renginde dudakları vardı. Göğüsleri giydiği dar beyaz tişörtten her an fırlayacakmış gibi duran, gül renginde iki kavunu andırıyordu. Eve kızın burada takılan bilgisayar kurçuklarının ıslak rüyalarını süslediğine bahse girerdi. "Size bazı sorular sormam gerek her ikinize de." Göğüs kartına göre adı Bitsy olan garson cevap verdi. "Özel tarifeler de dahil her şey menüde ama isterseniz ben de Ted de size açıklama yapmaktan memnun oluruz." Bitsy ve Ted. Eve başını salladı. Tanrım, bu isimleri kim düşünmüştü? "Otur, Bitsy." "Özür dilerim ama oturamam. Bugünün özel kahvesini açıklamamı ister misiniz?" "Hayır." Eve rozetini çıkardı. "Bu bir polis soruşturması ve size bazı sorular sormam gerek. Polis ve güvenlik, itfaiye, sağlık ve acil tıp birimleriyle tam işbirliği yapmaya programlıyız." Bu cevap konuşurken alnındaki saç tutamını parmağıyla hafifçe yana doğru iten Ted'e aitti. "Güzel." Eve bir hareket hissetti ve masasından dikkat çekmeden kalkmaya çalışan adama doğru parmağını kaldırdı. "Bir sorun yok," dedi adama. "Sadece sorular soruyorum." "Neden arkana yaslanıp rahatlamıyorsun? Sen de bazı sorulara cevap verebilirsin." "Ben hiçbir şey yapmadım." "Güzel. Ve hiçbir şey yapmamaya devam et," diye tavsiyede bulundu Eve. Tekrar droide döndü ama vücuduna masadakilerin görüş kapsamında olduklarını hissettirecek bir açı vermişti. "Caddenin karşısında olanlardan haberiniz var mı?" "Ölen kadından." "Ah, evet." Ted, öğretmeni için doğru cevabı olan bir öğrenci gibi ışıldadı. "Camdan aşağı atılmış." "Evet o." Eve, bir yana Bankhead'in resmini çıkararak tezgaha koydu. "Hiç gelir miydi buraya?" "Hayır hanımefendi." "Bana hanımefendi deme." Droid bunu anlamaya çalışır gibi gözlerini kırpıştırdı. "Bayan müşterilere hanımefendi demem gerekiyor. Ben bir polisim, müşteri değil ama..." Eve havayı kokladı. "Bu gerçek kahve mi?" "Ah, evet, şey..." Droidin yüzü bir sürü ifade arasında gidip geldikten sonra afallamış da karar kıldı. Eve yardımcı olmaya çalışarak "Teğmen," dedi. "Ah, evet Teğmen. Sadece kafeinli ya da kafeinsiz gerçek soya ürünleri servis ediyoruz." "Boş ver." Eve elindeki resmi masalardaki adamlar da görebilecek şekilde kaldırdı. "Bu kadını gördünüz mü?" Daha önce sıvışmaya çalışan sandalyesinde kıpırdandı. "Sanırım ben gördüm ama hiçbir şey yapmadım." "O kısmı anladık. Nerede gördün onu?" "Civarda. Birkaç sokak aşağıda yaşıyorum. Burası yakın, sakin bir yer. Çatlaklarla, tuhaf tiplerle ya da kazanovalarla dolu değil." "Kazanovalar?" "Bilirsin işte, site site dolaşıp randevu koparmaya çalışan tipler. Ben ciddi bir iş yapıyorum burada." "Resimdeki kızla hiç konuştun mu peki?" "Hayır, böyle kızlar benim gibi adamlarla konuşmazlar. Sadece arada bir rastlıyordum işte bu civarda. Gerçekten güzeldi, o yüzden bakmıştım. Hiçbir şey yapmadım ben." "Adın ne senin?" "Milo, Milo Horndecker." Doğduğu andan itibaren asosyal olmaya mahkummuş zaten diye düşündü Eve. "Milo, bana hiçbir şey yapmadığını söyleyip durursan bir şeyler yapmaya başladığını düşüneceğim." Katilin kullandığı üç yüzü gösteren üç sayfa çıkardı. "Bu adamlardan tanıdık gelen var mı?" Çıktıları Ted ve Bitsy'nin görmesi için tezgahın üzerine koydu. Her ikisi de aynı anda hayır anlamında başlarını salladı. "Ama gerçekten güzelmiş," diye ekledi Bitsy. Müşterilerden de gelen olumsuz cevaplarla Eve durumu tekrar değerlendirdi. "Pekala, son birkaç haftadır buraya sık sık gelen kimse oldu mu? Ama yeni gelmeye başlayan ve cinayetten sonra da hiç gelmeyen biri. Cam kenarına oturmak istemiştir. Sabahları gelmiş olabilir ama saat 10'dan sonra değil ya da akşamları ama 6'dan önce değil. Biryana'nın çalışma programından emin olmak için dosyasını karıştırdı. Farklı bir saatte geldiyse de salı olabilir. İyi bir kahve siparişi vermiştir. Kestane aromalı orta boy latte. 2 hafta üst üste salı geldi. Bitsy pembe terliklerinin üzerinde hafifçe sıçradı. Ön tarafta otururdu ve çalışırken hep 2 latte içerdi, sonra giderdi. Hangi masa? 1 numaralı istasyonu kullandı, ikisinde de. Çilekli sakız görünümündeki dudaklarını büzdü. Caddeyi çok güzel bir açıyla görür. Ve Biryana Bankhead'in binasını diye düşündü İyip. İletişim cihazını çıkararak Feeney'i aradı. Bankhead'in apartmanının karşısındaki sanal kulüpteyim. Çok acele inceleme iznine ve görüntü teknisyenine ihtiyacım var. Eve, 1 numaralı istasyonda otururken gerçek soyadan yapılmış kafein katkılı kahveyi içiyordu. Caddenin karşısındaki binanın 12. katını görmek için başını hafifçe eğmesi yeterli oluyordu. Biryana'nın dairesinin camlarını, küçük balkonları. Ayrıntılara düşkün dedi Feeney'e. Verilere bağımlı ve her şeyin yerli yerinde olmasını istiyor. Kız e-postalarında ona çalışmadığı günler genelde neler yaptığını anlatmış. Sabah ilk iş nasıl bir gün olduğunu görmek için camlarını açtığını anlatmış. Sabahları o ilk New York nefesini içime çekmeyi seviyorum. İnsanların şehir havası hakkında neler söylediğini biliyorum ama bence çok yoğun, heyecanlı ve romantik. Tüm o kokular, sesler, tatlar ve renkler. Boş günümde hepsini içime çekiyor ve keyfini çıkarıyorum. Muhtemelen kızın terasta duruşunu izledi. Kız belki de balkon demirine yaslanarak kahvesini orada içti. Düzenine bağlı bir yapısı olduğundan dairesini biraz toparladı, üzerini giyindi ve muhtemelen biraz alışveriş yapmaya çıktı. Bir arkadaşla buluşmaya. Adam onu takip etti. E-postalarında yazdığı alışkanlıkların gerçek olduğundan emin olmak istiyordu. Yalnız yaşadığından, erkek arkadaşı falan olmadığından emin olmak istiyordu. Dahası kız izlendiğinin farkında olmadığında nasıl davrandığını, nasıl göründüğünü bilmek istiyordu. Sonuçta kendisi tarafından becerilmek için yeterince iyi olmalıydı. Eve, arkasını dönerek sihirli parmakları ve sarkık göz kapaklarıyla bilgisayarın ilk kontrolünü yapan Feeney'e baktı. Adam da alışkanlıklarına bağlı dedi ve alışkanlıklar bize büyük yollar açar. Bu bilgisayarda onu bulabilir misin? Bilgisayarı kullanmış, ne zaman ve nasıl kullandığını bulabiliriz. Ama bütün verileri filtreleyip onunkileri bulmak zaman alacak. Yine de neler yaptığını bulacağız. Eve başını sallayarak masadan uzaklaştı ve görüntü teknisyeninin droidlerle çalıştığı tarafa baktı. Droidler her ne kadar sinir bozucu olsa da kamera kadar güvenilir gözleri olduğunu düşündü Eve. Teknisyenin elektronik ekranında suratın ve yüz hatlarının şimdiden belirginleşmeye başladığını görebiliyordu. Yumuşak bir yüz, ince yüz hatları. Geniş bir alından geriye doğru hafifçe azalmaya başlamış, kulakların üzerine düşen, sola doğru ayrılmış bir saç hattı. Kalabalığın içerisinde dikkat çekmeyecek, fark edilmeyecek, en fazla belirsiz bir anı haline dönüşecek bir yüz. Gözler dışında. Gözleri keskin, zeki ve soğuk bakışlara sahipti. Yüzüne her ne yaparsa yapsın, Eve bu gözlere nerede bakarsa baksın onu tanıyacağını düşündü. Grace Lutz'un apartmanının civarında Siber Kafe yoktu. Herhangi bir kahve dükkanı ya da restoran gibi bir yerde yoktu. Yalnızca dar ve uzun bir şarküteri dükkanı vardı ama Eve'in sabah şansı orada devam etmedi. Peabody'yi çağırmıştı ve yardımcısı tam dükkandan bir çubuk şeker alırken içeri girdi. ''Çok çocukça bir öğlen yemeği'' dedi Peabody, özlem dolu bir sesle. ''Şu sebze ezmesi taze mi? Elinde ne var?'' ''Midemde olmaması gereken kocaman tuhaf bir boşluk var'' dedi Peabody ve paket püre siparişi verdi. ''Yeni bir diyete başladım. Kahvaltı olarak sadece haşlanmış yumurta beyazı yiyorsun. Sonra...'' ''Peabody...'' Eve şekeri açarak zalim bir şekilde ağır ağır bir ısırık aldı. ''Beni diyet konularıyla ilgisi olan biriyle mi karıştırdın acaba?'' ''Çok hainsin. Huysuzluğunun sebebi kalori alımını işlenmiş şekere ve...'' ''Tanrım, o karamel mi?'' ''Emin olabilirsin.'' Eve, Peabody'nin bakışları karşısında işaret parmağına bulaşmış parlak şekeri yaladı. ''Hadi dışarı, yürümem lazım.'' Peabody dükkan görevlisine dönerek Ah, tamam. Madem egzersiz yapacağız, bana da ondan bir tane ver, dedi Peabody ve cebinden biraz daha para çıkardı. Sokağa çıktıklarında püreden bir kaşık alarak Eve yetişmek için koşturdu. Yuttuğun zaman Peabody, raporunu dinlemek isterim. Çok lezzetli. Sanırım dereotu da katmışlar. 16 şüpheli belirledik, dedi çabucak. Sana söylememe gerek yok belki ama Rourke bilgisayarda müthiş. Çok hızlı ve rahat. Hele aramaları elle yaparken. Tanrım, ellerini fark ettin mi? Eve'in çelik gibi sert bakışları altında bir kaşık daha püre aldı. Evet, sanırım fark ettin. Her neyse, alışverişlerle tutarlı 16 isim bulduk, sonra sayıyı 10'a indirdik. Geçen 2 hafta evlenen 2 tanesini listeden sildik. Mayıs ve Haziran büyük düğün ayları. Diğer bir tanesine birkaç gün önce bir maksibüs çarpmış. Okumuşsundur haberi. Adam el bilgisayarından hisse senetlerini kontrol ederken dalgın bir şekilde kaldırımdan iniyor ve otobüs çarpıyor. Bam! Peabody? Tamam. McNab'in kozmetik mağazaları araştırmasından sonra elimizde en muhtemel 10 kişiden oluşan bir liste var. Peruklar daha uzun zaman alıyor çünkü üreticiyi bulması gerekiyor. Ve dediğine göre öyle kaliteli ve gerçek malzeme kullanan 200 kadar üretici varmış. Sonra marka ve ürün adına göre elemek var. İlk cinayette kullandığı stil oldukça popüler bir saç alternatifi. Markaya ve kullanılan malzemeye göre değişik gösterecek şekilde birden çok isim altında satılıyor. Boş püre kutusunu bir geri dönüşüm kutusuna attı ve sevgilisini soyan bir kadının göstereceği bir özen ve kesin kararlılıkla çubuk şekerini soymaya başladı. Bu gece pizza yemek istiyor. Ne? Kim? McNab. McNab bu gece benimle pizza yemek istiyor. Sadece konuşmak filan istiyormuş ama bu sabah sizin giriş kapısında toplum ahlakına aykırı birkaç hareket yaptık. Lanet olsun, lanet olsun. Eve parmaklarını gözünün altında deli gibi atmaya başlayan bir kasın üzerine bastırdı. Yine başladık. Neden bunları anlatıyorsun bana? Spazm geçirmeme neden oluyor. Eğer pizza yersek seks de olacak. Bunun anlamı ne? Spazmdan fazlası. Beyin kanaması sanırım. Şu beyinde patlamaya hazır bombalardan ve sen üzerine basıp duruyorsun. Tekrar dağılmak istemiyorum ama zaten dağılmış durumda olduğum göz önüne alınırsa. Eve iç geçirdi. Ben bu şeylerden ne anlarım Peabody? Rourke'la bir ritim tutturmam bile 1 yıldan fazla zaman aldı ve hala çoğu zaman çuvallayıp duruyorum. Polis olmak da işi kolaylaştırmıyor. Ellerini cebine sokarak arkasını döndü. Sokak pis, trafik gürültülüydü ve önünden geçtikleri seyyar satıcının tezgahından yükselen duman, kızarmış rehidre soğan kokuyordu. Eve, caddenin aşağı kısmında devam eden bir uyuşturucu alışverişini fark etti. İş dışında bir yaşama sahip olmak zaten zor. İkinizin iş dışında ve birlikte bir yaşama sahip olmaya çalışmanız, bilmiyorum, lanet olsun. Kalbi yardımcısı için yumuşamaya başlamış olabilirdi ama gözleri hala keskin ve net bir görüşe sahipti. Bu iş kötüye gidiyor. Devriye polislerini çağır sonra beni koru. Eve rozetini ve silahını çıkardı. Karşı kaldırımdaki adamlardan biri bir bıçak çıkardığında çoktan onlara doğru koşmaya başlamıştı. Bıçaklı olanı ileri doğru atıldı, diğeri geri çekildi sonra o da bir bıçak çıkardı. Ellerinde bıçak, gözlerini birbirlerinden ayırmadan bir daire çizmeye başladılar. Etraftakiler kaçışmaya başladı. ''Polis, silahlarınızı indirin!'' İkisi de aldırmadı. Eve, bir tanesinin kafasının iyi, diğerinin de krizde olduğunu görebiliyordu. Bu, her ikisini de gayet tehlikeli yapıyordu. ''Bıçakları kaldırın yoksa ikinizi de indiririm!'' Tek vücutmuş gibi Eve döndüler. Krizde olan adam ani bir hamleyle Eve doğru atıldı. Eve etraftaki yayalardan birinin bağırdığını duydu. Kendine doğru gelen bıçağı izlerken adamın dizlerine nişan aldı ve şok tabancasını ateşledi. Adam Eve'in üzerine doğru düşerken Eve dönerek kenara çekildi ve botlarının topuğuyla adamın bıçak tutan eline sertçe bir tekme savurdu. Adam inleyerek çökerken Eve ikinci adamın hamle yaptığını gördü. Bıçağını çığlıklar atan bir yayanın boğazına dayamıştı. Adamın gözlerinden Zeus'un etkisinde olduğu belliydi ve bu karışım insanlardan tanrılar yaratmak konusunda birebirdi. ''Hemen bıçağını indir. Kadını bırak ve bıçağını indir. Siktir git. Bu lanet köşe başı benim. Kadına zarar verirsen Bu lanet köşe başında ölürsün. Yerdeki adam ağlamaya başlamıştı. Eve, adamın kaldırıma doğru yayılmaya başlayan idrarından çıkan kokuyu alıyordu. Sen silahını bırak yoksa kadının boğazını boylu boyunca keserim. Eğilerek dilini dehşet içindeki kadının yanağına sürdü. Ve kanını içerim. Pekala sen kazandın. Eve, adamın silahın alçalmasını izlemesini izleyerek silahını indirdi. Sonra Peabody'nin arkadan yaklaşması ve şok tabancasını boynuna ateşlemesiyle kıpır kıpır dönen gözlerini gördü. İleri doğru atılarak adamın bıçak tutan elini tuttu ve hızla çevirdi. Arada kalan sivil kadın boş bir çuval gibi yere serildi. Adam aldığı uyuşturucunun verdiği kuvvetle bıçağı Eve'in boğazına dayamıştı. ''Tekrar ateş et!'' diye bağırdı Eve. Sonra derisine batan metalin yarattığı yanmayı hissetti ve her ikisi de kanın kokusunu aldı. Eve, dizini kasıklarına doğru savurduğunda adamın vücudu kasılarak geriye doğru çekildi. Eve, ağırlığını dengeleyerek bacağını adamın bacaklarına sardı ve şaşkınlığından yararlanarak onu sırtüstü yere doğru savurdu. Adam kesilmiş bir ağaç gibi dümdüz yere serildi ve kafasını kaldırıma sertçe çarptı. Eve bıçağı aldı ve hırlayarak adamın üzerine doğru eğildi. ''Dallas, iyi misin, yaralandın mı?'' ''Evet, lanet olsun, şununla ilgilen sen.'' Hala ağlayan ve sürünerek kaçmaya çalışan ilk adamı işaret etti. Sonra ikinci adamın üzerine eğilerek kelepçeleri taktı. Rehin alınan kadın da yerdeydi ve çığlıklar atarak ağlıyordu. Eve, elinin tersiyle boğazındaki kanı sildi ve kadına doğru baktı. ''Birisi şu kadını sustursun artık.'' 16. ayrımın sonu, sayfa 163, devamı 17. ayrımda.